KPSS, kamu personeli seçme sınavlarına hazırlık, genel yetenek, genel kültür. 17. kaset 1. yüz. Sayfa 856. 7. madde ateşkesin en tehlikeli maddesidir. Anlaşma devletlerinin istedikleri takdirde bütün Anadolu topraklarını ve stratejik noktaları işgal etmelerine ortam hazırlamıştır. Anlaşma devletleri işgalleri bu maddeye göre yaparak Wilson ilkelerine de ters düşmekten kurtulmuşlardır. 8. Hükümet haberleşmeleri dışındaki bütün haberleşme istasyonları, telsiz, telgraf ve kablo, İtilaf devletlerinin denetimine verilecektir. Bu maddeyle anlaşma devletleri kendilerine karşı yapılabilecek organize hareketleri zamanında öğrenmeyi ve direnişleri bastırmayı amaçlamışlardır. Ayrıca bütün istasyonların anlaşma devletlerine bırakılması Anadolu topraklarının bütünüyle işgal edilebileceğinin belirtisidir. 9. Anlaşma devletleri bütün liman ve tersanelerden faydalanabileceklerdir. 10. Ülkenin ihtiyaçları karşılandıktan sonra geri kalan kömür, akaryakıt ve deniz gereçleri dışarıya satılmayacak, anlaşma devletleri bu maddeleri Türkiye'den karşılayacaklardır. 11. Toros tünelleri, demir yolları ve deniz işletmeleri İtilaf devletlerine bırakılacaktır. 12. Denizciliğe, askerliğe ve ticarete ait maddelerin ve malzemelerin tahribi önlenecektir. 9, 10, 11 ve 12. maddelerle anlaşma devletleri ağır ekonomik yükümlülükler koyarak Osmanlı Devleti'nin ekonomik bağımsızlığını elinden almıştır. Böylece ayakta duramayacak olan Osmanlı Devleti'ni kendilerine bağımlı hale getirmeye çalışmışlardır. 13. Vilayat-ı Sitte de Erzurum, Van, Diyarbakır, Elazığ, Sivas, Bitlis. Herhangi bir karışıklık çıktığında İtilaf devletleri bu illeri işgal edebileceklerdir. Ateşkesin 24. maddesi. 24. maddenin İngilizce metninde 6 vilayet, 6 Armenian vilayets, 6 Ermeni vilayeti olarak geçmektedir. Bundan hareketle bu şehirlerin Ermenilere verileceği ve bölgede Ermeni devletinin kurulacağı sezinlenmektedir. Ermeniler korunarak ileride kurulması planlanan Ermeni devletine ortam hazırlanmaya çalışılmıştır. Uyarı: Osmanlı Devleti Mondros Ateşkesi'ni imzalayarak kayıtsız şartsız İtilaf devletlerine teslim olmuş ve fiilen sona ermiştir. Bu durumda Osmanlı Devleti çökmüş, galip devletlerin hakkında vereceği karara razı olmuş ve Anadolu'nun işgalini kabullenmiştir. İngiltere ise tek başına ateşkesi imzalayarak Fransa ve İtalya'ya üstünlük sağlamıştır. 20. yüzyıl başlarında Osmanlı İmparatorluğu. Test 1. 1. Osmanlı Devleti 1. Trablusgarp, 2. Balkan, 3. Birinci Dünya Savaşlarının hangilerinden sonra Kuzey Afrika'dan tamamen çekilmiştir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D 1 ve 2, E 2 ve 3. 2. Birinci Dünya Savaşı sırasında İttifak Devletleri ile Osmanlı Devleti arasında kara bağlantısı aşağıdakilerden hangisiyle sağlanmıştır? A. Rusya'nın savaştan çekilmesiyle, B. Arnavutluğun bağımsız olmasıyla, C. Bulgaristan'ın savaşa girmesi, D. Galicia ve Makedonya cephelerinin kapanmasıyla, E. Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesiyle. 3. Osmanlı Devleti Trablusgarp Savaşı sırasında bölgeye karadan ve denizden asker gönderememiştir. Bu durumun nedenleri arasında 1. Balkan Savaşları'nın başlaması, 2. Mısır'a yerleşmiş olan İngiltere'nin tarafsızlığını açıklaması, 3. 31 Mart olayının çıkması, gelişmelerinden hangileri gösterilebilir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E 2 ve 3. 4. 20. yüzyıl başlarında 1. Avusturya veliahtının bir Sırplı tarafından öldürülmesi, 2. Balkan Savaşları'nın başlaması, 3. İtalya'nın Trablusgarp'a saldırması. Gelişmelerinden hangileri 1. Dünya Savaşı'nı başlatmıştır? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E 2 ve 3. 5. Trablusgarp Savaşı aşağıdaki anlaşmalardan hangisiyle sona ermiştir? A. Berlin, B. Atina, C. İstanbul, D. Mondros, E. Uşi. 6. 1. Balkan Savaşı sırasında Osmanlı Devleti'ne karşı ittifak yapan Balkan devletleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A. Bulgaristan, B. Karadağ, C. Romanya, D. Sırbistan, E. Yunanistan. 7. 1. Çanakkale Savaşı'nda başarılı olması. 2. Muş ve Bitlis'i Ruslardan kurtarması. 3. Kongreler toplaması. Yukarıdakilerden hangileri Türk ulusunun Mustafa Kemal Paşa'ya güveninin artmasında etkili olmuştur? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. 1 ve 2, D. 2 ve 3, E. 1, 2 ve 3. 8. 1. Balkan Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin mağlup olmasında 1. Balkan devletlerinin birlikte hareket etmesi, 2. Osmanlı ordusunda particilik ve ikiliğin çıkması, 3. Osmanlı ordusunun bir bölümünün terhis edilmesi durumlarından hangileri etkili olmuştur? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. 1 ve 2, D. 2 ve 3, E. 1, 2 ve 3. 9. Mustafa Kemal Trablusgarp Savaşı'nda 1. Derne, 2. Tobruk, 3. Bingazi cephelerinin hangilerinde başarı kazanmıştır? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 1 ve 3. 10. 1. Dünya Savaşı sırasında Müslüman Araplar İngilizlerle anlaşarak Osmanlı askerleriyle savaşmışlardır. Bu durum 1. Batıcılık, 2. Türkçülük, 3. Ümmetçilik fikir akımlarından hangilerinin önemini yitirdiğine kanıt olarak gösterilebilir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 2 ve 3. 11. 1. Amiral Bristol raporu, 2. Wilson ilkeleri, 3. General Harbord raporu. Milletler Cemiyeti'nin kurulması yukarıdakilerden hangisinde yer almıştır? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 2 ve 3. 12. 1. Balkan Savaşı'nın çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez? A. Rusların panslavizm politikası izlemesi, B. Yunanistan'ın Ege adalarındaki emelleri, C. Türklerin Balkanlardan atılmak istenmesi, D. Rusların Balkanlarda etkinliğini artırmak istemesi, E. Osmanlı Devleti'nden alınan toprakların Balkan ulusları arasında paylaşılamaması. 13. 1. Genç Osmanlılar, 2. İttihat ve Terakki Cemiyeti, 3. Hürriyet ve İtilaf Fırkası, 4. Mimim Grubu, 5. Ahrar Fırkası. Yukarıdakilerden hangileri 1. ve 2. Meşrutiyet'in ilanında etkili olmuşlardır? A. 1 ve 5, B. 2 ve 4, C. 3 ve 5, D. 1 ve 3, E. 1 ve 2. Osmanlı kuvvetleri Kafkas cephesinde başarı sağlayamamış, Ruslar 1916'da Erzurum, Muş, Bitlis, Trabzon ve Erzincan'ı işgal etmişlerdir. Ardından Mustafa Kemal Paşa, Muş ve Bitlis'i Ruslardan geri almıştır. Muş ve Bitlis'in dışındaki diğer yerlerin geri alınmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? A. Mustafa Kemal Paşa'nın askeri harekatı devam ettirmesi, B. Rusya'daki rejim değişikliğinin, C. Enver Paşa'nın Doğu Anadolu'da faaliyetlerde bulunması, D. Güney cephesindeki askeri birliklerin Doğu Anadolu'ya gönderilmesi, E. Kuvayi Milliye'nin güçlenmesi. 15. 1. Dünya Savaşı sonucunda Macaristan ve Bulgaristan'la yapılan barış anlaşmaları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. Trianon-Neuilly, B. Versailles-Sèvres, C. Paris-Wilson, D. Mudanya-Saint-Germain, E. Trianon-Londra. 16. Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya Savaşı'nın nedenlerinden sayılamaz? A. Sömürgecilik yarışının artması, B. Rusların boğazlara sahip olmak istemesi, C. İtalya'nın Trablusgarp'ı almak istemesi, D. Fransa'nın Alsace-Lorraine'i almak istemesi, E. Balkanlarda Slav-Cermen çatışmasının çıkması. 17. Ermeniler 1. Dünya Savaşı'nda yaptıkları katliamlardan dolayı 1915 yılında tehcir kanunu ile göç ettirilmişlerdir. Ermeniler aşağıdaki cephelerin hangisindeki katliamlardan dolayı göç ettirilmişlerdir? A. Çanakkale, B. Kafkas, C. Irak, D. Suriye, E. Kanal. 20. yüzyıl başlarında Osmanlı İmparatorluğu. Test 2. 1. 1. Kanal, 2. Kafkas, 3. Çanakkale, 4. Suriye, 5. Galicia. Mustafa Kemal Paşa 1. Dünya Savaşı'nda yukarıdaki cephelerin hangilerinde savaşmıştır? A. 1 ve 2, B. 3 ve 5, C. 1 ve 3, D. 2, 3 ve 4, E. 1, 3 ve 4. 2. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'na girerek 1. Siyasal yalnızlıktan kurtulma, 2. Kaybettiği toprakları geri alma, 3. Ham madde ve pazar ihtiyacını karşılama hedeflerinden hangilerine ulaşmayı amaçlamıştır? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 2 ve 3. 3. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na girmesiyle ortaya çıkan gelişmelerden biri değildir? A. Savaşın uzaması, B. Rusya'nın savaşa girmesi, C. Yeni cephelerin açılması, D. İngiltere'nin Kıbrıs'ı topraklarına katması, E. Savaşın genişlemesi. 4. Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Savaşları'nın sonuçlarından biri değildir? A. Rusya'da Bolşevik ihtilalinin çıkması, B. İtilaf devletlerinin gemilerinin bir kısmının batırılması, C. Savaşın süresinin uzaması, D. Bazı Balkan devletleri savaşa girmesi, E. Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa girmesi. 5. Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti'nin Berlin Anlaşması ile kaybettiği Kars, Ardahan ve Batum'u geri almasını sağlayan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? A. İnsan Hakları Beyannamesi'nin ilan edilmesi, B. Bölgede halk oylaması yapılması, C. Rusya'da Bolşevik ihtilalinin çıkması, D. Almanya'nın Osmanlı Devleti'ne yardım etmesi, E. Wilson ilkelerinin yayınlanması. 6. Birinci Dünya Savaşı sonunda yapılan anlaşmalarda sınır çizimi yapılırken milliyetçilik prensibi göz önüne alınmamıştır. Bu durum aşağıdaki sorunlardan hangisinin ortaya çıkmasına neden olmuştur? A. Azınlıklar, B. Sömürgecilik, C. Boğazlar, D. Manda ve himayecilik, E. Yeni devletlerin kurulması. 7. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra mağlup devletleri ağır şartlar içeren anlaşmalar imzalatılmış ve sürekli barışı sağlamak için tedbirler alınmamıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur? A. İmparatorlukların güçlenmesine, B. İkinci Dünya Savaşı'na, C. Hoşgörü ortamının doğmasına, D. Mağlup devletlerin milli çıkarlarından vazgeçmelerine, E. Mağlup devletlerin yeniden birleşmesine. 8. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A. Osmanlı Devleti'nin İtilaf Devletleri'nin denetimine girmesi, B. Anadolu'nun işgalleri açık hale gelmesi, C. Anadolu'nun savunmasız hale gelmesi, D. İtilaf Devletleri'nin Ermeni Devleti'nin kurulmasına ortam hazırlaması, E. Osmanlı Devleti'nde rejim değişikliğinin olması. 9. Mondros Ateşkes Anlaşması'nda Doğu Anadolu'daki 6 vilayette karışıklık çıkarsa buralar işgal edilecektir maddesi yer almıştır. Bu hükümle 1. Stratejik yerlerin işgal edilmesi, 2. Doğu Anadolu'da bağımsız bir Ermeni devletinin kurulması, 3. Manda ve himaye sisteminin uygulanması hedeflerinden hangilerine ulaşılmak istendiği savunulabilir. A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 2 ve 3. 10. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisi Türklerin denetiminde kalan Doğu Anadolu topraklarının da elden çıkabileceği anlamına gelmektedir? A. Boğazların denetimi anlaşma devletlerine bırakılacaktır. B. Ermeni ve İtilaf devletlerinin esirleri serbest bırakılacaktır. C. Vilayat-ı Sitte'de karışıklık çıkarsa İtilaf devletleri bu bölgeyi işgal edebileceklerdir. D. Osmanlı Devleti diğer devletlerle bütün ilişkilerini kesecektir. Osmanlı donanması limanlarda tutuklu olacaktır. 11. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın bir maddesinde Türklerin elindeki İtilaf Devletlerine ait esirler serbest bırakılacak fakat İtilaf Devletlerinin elindeki Türk esirler serbest bırakılmayacaktır hükmü yer almıştır. Bu bilgiye dayanarak 1. Osmanlı Devleti savaşı kaybetmiştir. 2. Ermeniler bağımsız olmuştur. 3. Anlaşmada eşitlik ilkesi uygulanmamıştır. Yargılarından hangilerine ulaşılamaz? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 2 ve 3. 12. Mondros'a göre Osmanlı ordusunun terhisi ve silahların teslimi aşağıdakilerden hangisine neden olmamıştır? A. Çanakkale cephesinin kapanmasına, B. Devletin savunmasız hale gelmesine, C. Direniş cemiyetlerinin ve Kuvayi Milliye'nin kurulmasına, D. Önemli şehirlerin işgaline, E. Türk halkının baskı altına girmesine. 13. İtilaf devletleri güvenliklerinin tehlikeye düşmesi halinde herhangi stratejik bir bölgeyi işgal edebileceklerdir. Mondros Ateşkesi'nin bu maddesinin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A. Osmanlı Devleti'nin hukuken yok sayılması, B. Osmanlı Devleti'nin gücünün zayıflaması, C. İtilaf devletlerinin istedikleri yerleri işgal edebilmesi, D. Osmanlı Devleti'ni baskı altına alması, E. Osmanlı Devleti'nin otoritesinin artması. Kurtuluş Savaşı'na hazırlık dönemi. Bölüm 11. Osmanlı Devleti'ni paylaşma tasarıları. Birinci Dünya Savaşı'nın devam ettiği yıllarda Osmanlı Devleti'nin yıkılmak üzere olduğunu gören anlaşma devletleri, aralarında yaptıkları gizli anlaşmalarla Osmanlı topraklarını paylaşmışlardır. Birinci Dünya Savaşı sırasında İtilaf devletleri arasında yapılan gizli anlaşmalar, Rusya'daki Bolşevikler dünya kamuoyuna duyurdular. Bu nedenle gizli anlaşmaların uygulanması zorlaştı. Rusya'nın savaştan çekilmesinden sonra paylaşım planları değişikliğe uğramış, İtilaf devletleri Rusya'ya bırakılan yerlerden boğazlarda ortak yönetim kurmayı, Doğu Anadolu'yu parçalayıp buralarda yeni devletler kurmayı ve Ermenilere toprak vermeyi kararlaştırmışlardır. Wilson ilkeleri. ABD Başkanı Wilson, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yapılacak anlaşmaların esaslarını belirlemek ve dünya barışını korumak amacıyla 8 Ocak 1918'de 14 maddelik bir program yayınladı. ABD'nin desteğine muhtaç olan İngiltere ve Fransa bu ilkelere mecburen kabul ettiler. Wilson ilkeleri şunlardır. Uluslararası anlaşmalar açık yapılacaktır. Uluslararası ekonomik engeller kaldırılacaktır. Ülkeler silahlanmayı bırakacaklar ve silahlanmanın iç güvenlik seviyesine indirilmesi konusunda birbirine garanti vereceklerdir. Büyük ve küçük ulusların siyasi bağımsızlıklarının ve toprak bütünlüklerinin karşılıklı güvenliğinin garanti altına alınabilmesi için Milletler Cemiyeti, Cemiyeti Akvam kurulacaktır. Galip devletler, mağlup devletlerden toprak ve savaş tazminatı alamayacaktır. Osmanlı İmparatorluğu'nda Türklerin oturdukları bölgelerin bağımsızlığı sağlanacak, Türk egemenliği altında yaşayan diğer uluslar da kendilerini yönetme hakkı verilecektir. Boğazlar bütün devletlerin gemilerine açık olacak ve bu durum milletler arası garantiye sahip olacaktır. İşgallerin başlaması. İtilaf devletleri Mondros Ateşkesi'nin hemen ardından Birinci Dünya Savaşı sırasında imzalanan gizli anlaşmalara yürürlüğe koymak için işgallere başladılar. İngiltere, Musul ilk işgal edilen toprak, İskenderun, Urfa, Antep, Maraş, Kars ve Batum'u işgal etmiş, İzmit, Eskişehir, Afyon, Samsun ve Merzifon'a asker göndermiştir. Fransa, Dört Yol, Mersin, Adana, Urfa, Antep, Maraş ve Afyon'u işgal etmiştir. İtalya, Antalya, Konya ve çevresini, Bodrum, Kuşadası, Fethiye ve Marmaris'i işgal etmiştir. Yunanistan, Uzunköprü ve Hadımköy demir yolunu işgal etmiştir. 13 Kasım 1918'de 60 parçadan oluşan anlaşma devletlerinin donanması İstanbul'a geldi. Böylece Osmanlı Devleti'nin başkenti fiilen işgal edilmiş ve Osmanlı hükümeti anlaşma devletlerinin denetimine girmiştir. İzmir'in işgali. İngiliz, Fransız, ABD ve Yunan savaş gemileri 7 Mayıs 1919'dan itibaren İzmir limanında toplanmaya başlamışlardı. Amiral Cawthorn 14 Mayıs'ta 17. Kolordu Komutanı Ali Nadir Paşa'ya Mondros Ateşkesi'nin 7. maddesi gereğince İzmir ve çevresinin işgal edileceğini ve İstanbul hükümetinin de gelişmelerden haberinin olduğunu bildirmiştir. Rumların çılgın tezahüratları arasında İzmir'e giren Yunan kuvvetlerine ilk kurşun atan gazeteci Hasan Tahsin, Batı cephesinde ilk Türk direnişini başlatmıştır. İzmir'in işgalinin sonucunda Yunanlılara karşı silahlı direniş başlamış, Reddi İlhak Cemiyeti'nin çalışmalarıyla Kuvayi Milliye Teşkilatları kurulmuştur. İzmir'e asker çıkaran Yunanlılar bölgede işgallere ve katliamlara başlamışlardır. Yerli Rumların taşkınlıkları artmış ve şehir Rumlar tarafından yağmalanmış ve İzmir'in işgalinin protesto için mitingler yapılmıştır. Amiral Bristol raporu 11 Ekim 1919. Yunanlıların İzmir işgalinden sonra bölgeye ABD, İngiltere, Fransa ve İtalyan generallerden oluşan ABD'li Amiral Bristol başkanlığında bir komisyon gönderildi. Bu raporun önemli maddeleri şunlardır. 1. Yunanlıların katliam bildirilerinin gerçek olmadığı anlaşılmıştır. Ayrıca Mondros ateşkesinden sonra İzmir ve çevresindeki Hristiyan halkın güvenliği tehlikeye düşmemiştir. 2. İşgalden sonra Batı Anadolu'da yapılan katliamların sorumluluğu Yunanlılara aittir. 3. İzmir ve çevresinin milliyet prensiplerine göre Yunanistan'a katılması söz konusu olamaz. Çünkü bölgede açık bir Türk çoğunluğu hakimdir. Yorum. Türk milli mücadelesinin haklılığı uluslararası bir komisyon tarafından dünya kamuoyuna açıklanmıştır. Milli kuvvetler bu raporu mücadelelerinin haklılığını kanıtlayan bir belge olarak kullanmıştır. Yunanlıların işgalleri güvenlik amacıyla değil, ilhak amacıyla yaptıkları belgelerle ortaya konmuştur. Mondros Ateşkesi'nden sonra kurulan cemiyetler. 1. Azınlıklar tarafından kurulan cemiyetler. Mondros Ateşkesi'nden sonra işgallerin başlaması üzerine Anadolu'daki Rum, Ermeni ve Yahudi azınlıklar tarafından farklı amaçlar taşıyan cemiyetler kurulmuştur. Anadolu'daki azınlıkların cemiyetler kurmalarında İtilaf devletleri tarafından kışkırtılmaları ve desteklenmeleri, Osmanlı Devleti'nin savunmasız durumundan faydalanarak parçalanmasını sağlamak ve Anadolu'da bağımsız devlet kurmak istemeleri, İtilaf devletlerinin işgallerini kolaylaştırmaya çalışmaları gibi nedenler etkili olmuştur. Mavremira Cemiyeti. İstanbul'da Rum Patrikhanesi'ne bağlı olarak Patrik Vekili'nin başkanlığında kurulan Mavremira Cemiyeti'nin amacı Trakya, İstanbul, Batı ve Orta Anadolu'da Büyük Yunanistan'ı kurarak Bizans İmparatorluğu'nu yeniden canlandırmaktı. Pontus Rum Cemiyeti. Bu cemiyetin amacı Batum'dan Sinop'a kadar uzanan Karadeniz sahillerinde başkenti Trabzon veya Samsun olan Karadeniz Rum Cumhuriyeti'ni kurmaktı. Cemiyet amacına ulaşabilmek için İstanbul'da Pontus adıyla gazete çıkarmıştır. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde Rum azınlığının yaşadığı bölgelerde silahlı çeteler oluşturmuştur. Avrupalı devletlerin desteğini sağlamak için Avrupa'da heyetler göndermiştir. Bölgede Rumların çıkardığı karışıklıklar üzerine Doğu Karadeniz'e gönderilen Mustafa Kemal Paşa, Samsun'a çıktığında bölgede 40 kadar Rum çetesi faaliyet gösteriyordu. Ermeni Hınçak ve Taşnak Cemiyetleri. Bu cemiyetlerin amacı Wilson ilkelerinden yararlanarak İtilaf devletlerinin yardımıyla Doğu Anadolu ve Çukurova bölgelerini içine alan bağımsız bir Ermenistan devleti kurmaktı. İtilaf devletleri Paris Barış Konferansı'nda ve Sevr Barış Anlaşması'nda bağımsız bir Ermeni devletinin kurulmasını onaylamışlardır. Çeteler kuran bu cemiyetler halkımıza büyük eziyet ve işkenceler yapmışlardır. 2. Ulusal Varlığa Düşman Cemiyetler. İngiliz Muhipleri Cemiyeti. İstanbul'da kurulan cemiyetin üyeleri arasında Padişah Vahdettin, Sadrazam Damat Ferit ve birçok politikacı vardı. cemiyetin açık amacı İngilizlere dostluk gösterilerek onların ilgi ve yardımlarını kazanmak, halifelik ve saltanatı kurtarmaktı. İngilizler tarafından yönlendirilen cemiyetin gizli amacı Anadolu'daki ulusal cemiyetlerin çalışmalarını ve milli mücadeleyi engellemek, ayaklanmalar çıkararak Türkleri İngiliz mantazı altına sokmaktı. Hürriyet ve İtilaf Fırkası'yla işbirliği yapan cemiyet, Türk milli mücadelesinin başarıya ulaşması üzerine dağılmıştır. Wilson Prensipleri Cemiyeti. Amerikan mandasını savunan yazar ve gazeteciler tarafından kurulmuştur. 4 Ocak 1919. Sivas Kongresi'nde bu cemiyetin üyeleri Amerikan mandasını savunmuşlarsa da Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının tam bağımsızlık düşüncesi karşısında etkili olamamışlardır. ABD'nin Türkiye'de mandater bir yönetim kurmaktan vazgeçip Orta Doğu meselelerinden uzak durması ve milli mücadele hareketinin başarıya ulaşması sonucunda cemiyet önemini kaybetmiştir. Bu cemiyetin üyeleri milli mücadeleye katılmıştır. Kürdistan Teali Cemiyeti 1918 yılında İstanbul'da kuruldu. Cemiyetin amacı Wilson prensiplerine dayanarak Doğu Anadolu'da bağımsız bir devlet kurmaktı. Anadolu hareketine karşı olduğundan Hürriyet ve İtilaf Fırkası ile İngiliz Muhipleri Cemiyeti gibi kuruluşlarla yakınlık kurmuş ve bölge halkı tarafından desteklenmemiştir. Teali İslam Cemiyeti 1919 yılında medrese mensupları tarafından İstanbul'da kurulmuştur. Cemiyetin tüzüğünde halifelik ve saltanatı kurtarıp hürriyetine kavuşturmak için bütün Müslüman ahalinin birleşmesi isteniyordu. Cemiyetin mensupları din-devlet işbirliğini savunmuşlardır. Cemiyet milli mücadelelerinin karşısında yer almış, Konya ve çevresinde ayaklanmaların çıkmasında etkili olmuştur. Sulh ve Selameti Osmaniye Fırkası. Cemiyet, meşrutiyet ve demokrasi esaslarını benimseyerek siyasi faaliyetlere başlamıştır. Bu cemiyet, vatanın kurtuluşunun padişah ve halifenin emirlerine sıkı sıkıya uyulmasıyla sağlanacağı inancıyla hareket etmiştir. 3. Ulusal Cemiyetler. Mondros Ateşkesi'nden sonra işgallerin başlaması ve İstanbul hükümetinin işgallere karşı kayıtsız kalması üzerine Türk halkı harekete geçerek müdafaa-i hukuk cemiyetlerini kurmuştur. Birbirinden bağımsız kurulan bu cemiyetler bulundukları bölgelerin kurtarılmasını amaçlamışlardır. Trakya Paşaeli Cemiyeti. Edirne'de kurulan cemiyetin amacı mütakereden sonra azınlıkların taşkınlıkları ve işgalleri karşısında Trakya'da yaşayan Türklerin haklarını koruyup direnişi sağlamak ve gerekirse silahla karşı koymaktı. Cemiyet Osmanlı Devleti'nin parçalanması halinde İngiltere veya Fransa'nın yardımlarıyla Trakya Cumhuriyeti'ni kurmayı da planlamıştır. Sivas Kongresi sırasında Anadolu'daki ulusal cemiyetlerle birleşmiş ve daha sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlanmıştır. İzmir Müdafaa-i Hukuki Osmaniye Cemiyeti. Cemiyet İzmir'in Yunanlılara verilmesini engellemeye, İzmir'in Türklüğü hakkında propaganda yoluyla dünya kamuoyunu inandırmaya ve haklarını korumaya çalışmıştır. Basın ve yayın yoluyla çalışmalar yapan cemiyet, direnme cemiyetlerine silah ve cephane sağlamada yardımcı olmuştur. Alaşehir Kongresi'nden sonra faaliyetlerini İstanbul'da devam ettirmiştir. İzmir Reddi İlhak Cemiyeti. İzmir'de kurulan bu cemiyetin ilk adı Müdafaa-i Vatan Heyeti'dir. İzmir'in işgalinden bir gün önce Reddi İlhak Cemiyeti adını almıştır. Cemiyetin amacı İzmir'in haksız olarak Yunanistan tarafından işgalini önlemek, İzmir ve çevresinin Türklere ait olduğunu dünyaya duyurmaktı. İzmir'in işgalinden sonra silahlı direnişe geçen Reddi İlhak Cemiyeti'nin çalışmalarıyla Kuvayi Milliye Birlikleri kurulmuş ve bu cemiyet Balıkesir ve Alaşehir Kongrelerinin toplanmasında etkili olmuştur. Şark Vilayetleri, Doğu Anadolu, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. Cemiyet ilk önce Doğu illerindeki Müslüman halkın haklarını korumak amacıyla İstanbul'da kuruldu. 10 Mart 1919'da Erzurum Müdafaa-i Hukuk Şubesi açıldı. Erzurum Müdafaa-i Hukuk Şubesi, Doğu Anadolu'nun Ermenistan'a verilmesini engellemek amacıyla hızla örgütlenmeye ve çevre illerle ilişki kurmaya başladı. Cemiyet Mustafa Kemal Paşa, Kazım Karabekir Paşa ve Rauf Orbay gibi milli mücadele liderlerini bünyesine alarak Erzurum Kongresi'ni düzenledi. Kongrede önemli kararlar alan cemiyet milli mücadelenin teşkilatlanması yolunda etkili adımlar atılmasını sağlamıştır. Trabzon Muhafaza-i Hukuku Milliye Cemiyeti. Trabzon ve yöresine yönelik Rum Pontus Devleti'nin kurulmasını engellemek ve Ermeni iddialarına karşı bölge halkının haklarını savunmak amacıyla Trabzon'da kuruldu. Cemiyet yaptığı ikinci kongrede silahlı direniş kararı aldı ve padişaha çekli telgraflarla Trabzonluların Türk ve İslam olarak kalma konusundaki kararlılıklarını dile getirdi. Bu cemiyet Erzurum Kongresi'nin toplanmasına yardım etmiştir. Kilikyalılar Cemiyeti. Fransızların Ermenilerin Adana ve çevresindeki emellerine karşı Ali Fuat Paşa'nın girişimleriyle İstanbul'da kurulmuştur. Cemiyet Adana'nın Fransız işgaline karşı savunulmasında etkili olmuştur. Milli Kongre Cemiyeti. Milli Kongre Cemiyeti, Milli Talim ve Terbiye Cemiyeti üyeleri tarafından İstanbul'da kuruldu. Partiler üstü bir cemiyet olarak kurulan Milli Kongre Cemiyeti'nin amacı, Türkler hakkında dünyada yapılmış ve yapılmakta olan propagandalara yayın yoluyla karşı koymak ve Türk milletinin haklarını, tarihi vazifelerini, medeni vasıflarını belirtmekti. 1919 yılında Milli Kongre Cemiyeti Türkler hakkında tanınmış yazarların sözlerini dünya kamuoyunda Türklerin durumu ve Ermenilerin Müslümanlara yaptıkları zulümler hakkında vesikalar ve Fransızca eserler yayınlayarak etkili olmuştur. Uyarı. Sivas Kongresi'ne kadar birbirinden kopuk ve bağımsız hareket eden milli cemiyetler, Sivas Kongresi'nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adıyla tek çatı altında birleştirilmişlerdir. Kuvay Milliye'nin kurulması. Kuvay Milliye dar anlamıyla milli mücadelede düzenli ordu kuruluncaya kadar işgal güçlerine karşı silahlı mücadele eden direniş kuvvetlerini ifade eder. Kuvay Milliye birliklerinin kurulmasında, Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkması ve Mondros Ateşkes Anlaşması uyarınca Türk ordusunun terhis edilmesi, Osmanlı hükümetlerinin Türk halkının can ve mal güvenliğini koruyamaması, İtilaf Devletleri'nin Mondros Ateşkes Anlaşması'nın hükümlerini tek taraflı uygulayarak Anadolu'yu yer yer işgal etmeleri gibi nedenler etkili olmuştur. İşgallere karşı ilk silahlı direniş hareketi Güney Cephesi'nde, Dört Yolda, Fransızlara karşı başlamıştır. 19 Aralık 1918. İkinci direniş harekatı İzmir'in işgalinden sonra Ege bölgesinde başlamıştır. İzmir'in işgali üzerine Balıkesir, Batı Anadolu'da milli direnişin merkezi durumuna gelmiş ve Sivas Kongresi'nde Ali Fuat Cebesoy Paşa, Batı Anadolu'daki Kuvayi Milli Birliklerinin genel komutanlığına tayin edilmiştir. Böylece Kurtuluş Savaşımızın Batı Cephesi kurulmuştur. Kuvayi Milli Birliklerinin işgalleri kesin olarak durduramamaları, hukuk devleti anlayışına ters davranarak suçlu gördükleri üyelerini kendileri cezalandırmaları, ihtiyaçlarının karşılanmasında zaman zaman halka baskı yapmaları, Anadolu'nun kesin olarak işgallerden kurtarılmak istenmesi gibi nedenler kaldırılmalarında etkili olmuştur. Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkması. Samsun ve çevresine İngilizler, Zonguldak ve çevresine Fransızlar asker çıkardıktan sonra bölgedeki Rum çeteleri köylere basarak Türkleri öldürmeye başladılar. Bu gelişmeler üzerine İngilizler karışıklıkların önlenmesini, aksi halde bölgeyi Mondros'un 7. maddesine göre işgal edeceklerini bildirdiler. Böylece Türk makamlarının dikkati Samsun ve yöresine çevrildi. Damat Ferit hükümeti İngilizlerin şikayetlerini önleyebilmek için geniş yetkilere sahip bir komutanı bölgeye göndermeye karar verdi. Bu konuda görev Mustafa Kemal Paşa'ya önerildi. Mustafa Kemal Paşa'nın seçilmesinde Vahdettin'in Mustafa Kemal Paşa'yı yakından tanıması ve Mustafa Kemal Paşa'nın 1. Dünya Savaşı'nda gösterdiği başarılar etkili olmuştur. 9. Ordu Müfettişliğine tayin edilen Mustafa Kemal Paşa'nın görevleri şunlardı. Görev bölgesinde güvenliğin sağlanması ve asayişsizliğin çıkış sebeplerinin saptanması, bölgedeki silah ve cephanenin toplanması, vatandaşa silah dağıtan kuruluşlar varsa bunların ortadan kaldırılması. Uyarı. Mustafa Kemal Paşa'ya görev alanı içinde askeri ve sivil yetkililere emretme yetkisi verildi. Bu yetkiler asıl görevi için kolaylık sağlamış ve tarihi görevini yerine getirmesinde önemli bir fırsat oluşturmuştur. Mustafa Kemal Paşa'nın 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmasından sonra Kurtuluş Savaşı süreci başlamıştır. Genelgeler ve kongreler. 1. Havza Genelgesi. Mustafa Kemal Paşa 25 Mayıs 1919'da Samsun'dan Havza'ya geçmiş, mülki ve askeri makamlarla olan temaslarını buradan sürdürmüştür. 28 Mayıs'ta mülki ve askeri amirlere gönderdiği genelgeyle büyük ve heyecanlı mitinglerle işgallerin protesto edilmesi, gösteriler sırasında düzenin korunmasına dikkat edilmesi ve Hristiyan halka karşı saldırı ve düşmanlık yapılmamasına önem verilmesini, büyük devletlerin temsilcilerine ve İstanbul hükümetine uyarı telgraflarının çekilmesini istemiştir. Protesto mitingleriyle ülkenin kurtarılamayacağını bilen Mustafa Kemal Paşa, Havza genelgesiyle toplum psikolojisinden yararlanarak halkı harekete geçirilmesini, toplumun kaynaşmasını, ulusal bilincin uyandırılmasını sağlamayı ve Kurtuluş Savaşı'nın halka mal edilmesini amaçlamıştır. 2. Amasya Genelgesi. Mustafa Kemal Paşa tarafından hazırlanan genelgeye Ali Fuat Paşa, Cebesoy, Rafet Paşa, Bele ve Rauf Bey, Orbay imzaladılar. Ayrıca Konya'daki ordu müfettişi Cemal Paşa, Mersinli ve Erzurum'daki 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa'nın da onayı alındıktan sonra Anadolu'daki sivil asker tüm makamlara gizli olarak yayınlandı. 22 Haziran 1919. Amasya Genelgesi kararlarını komutanların onaylaması Milli Mücadele Hareketi'ni güçlendirmiştir. Amasya Genelgesi'nde kabul edilen kararlar şunlardır. 1. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Bu maddeyle Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesi belirtilmiştir. Vatanın içinde bulunduğu kötü durum millete duyurulmuş ve bölgesel kurtuluşu çare olarak gören vatanseverlere uyarı yapılmıştır. Vatanın kurtuluşu için milletçe birlik ve beraberlik içinde çalışmaların yapılmasının gereği ortaya konulmuştur. Böylece Türk milleti ulusal bağımsızlık ve egemenlik mücadelesine çağrılmıştır. 2. İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok duruma düşürmektedir. Bu maddeyle İstanbul hükümetine ilk defa karşı çıkılarak görevini yerine getiremediği millete duyurulmuştur. Kurtuluş Savaşı'nın gerekçelerinden biri de İstanbul hükümetinin millete karşı görevini yerine getirememesi olarak açıklanmıştır. 3. Milletin bağımsızlığını yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır. Bu maddeyle Kurtuluş Savaşımızın yöntemi belirtilmiş ve yönetim şeklinin değiştirileceği ima edilmiştir. Millet egemenliğine vurgu yapılmış ve kurtarıcı olarak padişah, halife ve manda yönetiminin yerini milliyetçilik duygusu almıştır. Türk inkilabının evrensel bir nitelik taşıdığı ortaya konulmuş, hem padişaha hem de işgalci güçlere isyan edilmiştir. 4. Ulusun durumunu ve davranışını göz önünde tutmak ve haklarını duyurmak için her türlü tesir ve kontrolden uzak ulusal bir heyetin oluşturulması gereklidir. Bu maddeyle kurtuluş mücadelesi kişisellikten çıkarılarak kurumsallaştırılmaya çalışılmıştır. Mustafa Kemal Paşa yeni bir parlamentonun Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanmasını ve bu kurulun kesinlikle ulusu temsil etmesini istemiştir. 5. Anadolu'nun her bakımdan en güvenli yeri olan Sivas'ta milli bir kongre toplanacaktır. Bu maddeyle milli bir kongre toplanarak milli birlik ve beraberlik sağlanmak istenmiş, ulusal cemiyetlerin birleştirilmesi düşünülmüştür. Türk milletinin geleceğinin Anadolu'nun her tarafından gelecek delegelerle belirlenmesi düşünülmüştür. 6. Bütün sancaklardan halkın güvenini kazanmış 3 delegenin olabildiğince çabuk Sivas'a yetişebilmesi için hemen yola çıkarılması gerekmektedir. Herhangi bir kötü durumla karşılaşılabileceği düşünülerek bu delegelerin kimlikleri ulusal bir sır olarak tutulmalı, delegeler gerekli görülen yerlerde değişik adlarla yolculuk yapmalıdır. Sivas Kongresi'ne katılacak temsilciler müdafaa-i hukuk, reddi ilhak ve belediyelerce seçilecektir. Bu maddeyle kararların halkın istekleri doğrultusunda alınması amaçlanmış ve milli mücadele taraftarı kişilerin seçilmesine çalışılmıştır. Milli cemiyetler ve yerel idareler etkin duruma getirilmiştir. Milli mücadele başlama aşamasında İtilaf devletleri, azınlıklar ve İstanbul hükümetinden saklanmaya çalışılmış, delegelerin Sivas'a ulaşması amaçlanmıştır. Doğu illeri adına 10 Temmuz'da Erzurum'da bir kongre toplanacaktır. Yorum: Mustafa Kemal Paşa artık İstanbul'un Anadolu'ya egemen değil, bağlı olmak zorunda olduğunu belirtmiştir. 7-8 Temmuz gecesi İstanbul'dan aldığı özel bir haberden kendisini görevden uzaklaştırdıklarını, bunu ilan edilmek üzere olduğunu öğrenen Mustafa Kemal Paşa, daha önce davranarak askerlikten ve bütün görevlerinden istifa ettiğini ve halkın arasına katıldığını bildirdi. 3. Erzurum Kongresi. Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti tarafından düzenlenen Erzurum Kongresi'nin toplanmasında Mondros Ateşkesi'nin 24. maddesine göre Doğu vilayetlerinin İtilaf Devletleri'nin tehdidi altına girmesi, Doğu bölgelerinde kurulması planlanan Ermeni Devleti'nin engellenmek istenmesi, Doğu bölgelerindeki milli güçleri birleştirmek ve birlikte hareket edilmesinin sağlanması gibi nedenler etkili olmuştur. Erzurum Kongresi 23 Temmuz'da Mustafa Kemal Paşa'nın başkanlığında Erzurum, Bitlis, Sivas, Trabzon ve Van illerinden gelen 54 delege ile görüşmelere başlamıştır. Erzurum Kongresi'nin önemli kararları şunlardır. 1. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür. Asla parçalanamaz. Bu maddeyle Türk vatanının bölünmez bir bütün olduğu ilan edilerek topraklarımızı işgal etmek isteyen güçlerin emperyalist oldukları belirtilmiştir. Bütün Türk ulusunu ve memleketlerini ilgilendiren ulusal bir karar alınmış ve ilk defa milli sınırlardan bahsedilmiştir. 2. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı Osmanlı Devleti'nin dağılması halinde millet birleşerek kendini savunacaktır. Bu kararla işgalci güçlere karşı güç oluşturmak için Doğu illerindeki yararlı cemiyetler Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin bünyesinde toplanmıştır. 3. Osmanlı hükümeti vatanın bağımsızlığını sağlayamaz ve koruyamazsa geçici bir hükümet kurulacaktır. Bu hükümet Milli Kongre tarafından seçilecektir. Kongre toplanmış değilse bu seçimi Temsilciler Kurulu yapacaktır. 4. Osmanlı ülkesinin bütünlüğünü ve ulusal bağımsızlığını sağlanması, saltanat onurunun ve hilafetin korunması için milli kuvvetleri etkili, milli iradeyi hakim kılmak temel ilkedir. Bu maddeyle millet egemenliğinin koşulsuz olarak gerçekleştirileceği belirtilmiştir. Kuvayi Milli adını taşıyan teşekküllerin milli iradeyi hakim kılacağı açıklanmıştır. Padişahın korunması kongrede kabul edilmiştir. 5. Her türlü toprakları ele geçirme, Rumluk ve Ermenilik kurulması amacına yönelik sayılacağından, topluca savunma ve toplumsal dengemizi bozacak şekilde Hristiyan azınlıklara yeni bir takım ayrıcalıklar verilmesi kabul edilmeyecektir. Ancak Osmanlı yasalarıyla ülkemizde azınlıklara verilen mal, can ve namus güvenliğine tamamen saygılı kalınacaktır. 6. Manda ve himaye kabul olunamaz. Bu maddeyle manda ve himaye fikri ilk defa Erzurum Kongresi'nde reddedilmiştir. Herhangi bir devletin himayesinin kabul edilemeyeceği ve Türk ulusunun koşulsuz bağımsız olacağı belirtilmiştir. 7. Mimuslar Meclisi'nin derhal toplanmasına ve hükümetin yaptığı işlerin milletçe kontrol edilmesine çalışılacaktır. Bu karar ulus egemenliğine önem verildiğini göstermektedir. Mebuslar Meclisi'nin açılması istenmiş ve İstanbul Hükümeti'nin faaliyetleri denetim altına alınmaya çalışılmıştır. Halkın yönetim üzerinde etkinliğinin arttırılmasına çalışılmıştır. 8. Ulusal bağımsızlığımıza saygılı ve ülkemizi ele geçirme amacı taşımayan herhangi devletin teknik, sanayi ve ekonomik yardımı kabul edilebilir. Bu maddeyle Erzurum Kongresi'nde yalnızca iç politikayı ilgilendiren ilkeler değil, bazı dış politika ilkeleri de belirlenerek ilan edilmiştir. Bu da Erzurum Kongresi'nin meclis gibi hareket ettiğini göstermektedir. Ayrıca yeni yönetimin ekonomik ihtiyaçlara rağmen bağımsızlık ilkesinden ödün vermeyeceği ve dış ilişkilere önem verdiği görülmektedir. Uyarı: Erzurum Kongresi amacı, toplanış şekli ve yapısı bakımından yerel özellikler taşımaktadır. Ancak aldığı kararlar yönünden ulusal bir kongre özelliğine sahiptir. Kongre, alınan kararları uygulamak üzere bir temsilciler kurulu seçmiştir. 9 kişiden oluşan bu kurulun başkanı Mustafa Kemal Paşa olmuştur. 4. Sivas Kongresi. Amasya genelgesiyle toplanacağı belirtilen Sivas Kongresi 4 Eylül 1919'da görüşmelere başlamıştır. Sivas Kongresi'nin toplanmasında Anadolu ve Rumeli'deki direniş cemiyetlerini birleştirerek Kurtuluş Savaşı'nı tek elden yönetme, Erzurum Kongresi'nde alınan kararları Türk ulusunun temsilcileriyle görüşerek halka mal etme, Kurtuluş Savaşı'nın Ulusal Kongre'nin seçeceği bir kurul tarafından yönlendirilmesini sağlama gibi nedenler etkili olmuştur. Sivas Kongresi'nde alınan önemli kararlar şunlardır. 17. Kaset 1. Yüzyıl Sonu.